Ayrım 19.
Sayfa 190. Nasılsın, uyandırdın mı? İnci yataktan kalkarak telefona cevap verdi. Evet, sabahın bu saatinde nedir bu telaş? Yoldayım. Bir saate kadar orada olacağım. Seni özledim. İnci sadece gülen bir tonla hatırlattı ve telefonu kapattı. Öyle üzerini tercih ederim. Hala anahtarım cebinde. Telefonu kapattı. Umduğunu bulamamıştı. Sıcak bir davet alacağını ve kendisini mutlu bir sabaha hazırlanacağını bekliyordu. Tekrar aradı. İnci sabahın böyle erken saatinde uyandırılmayı yersiz bulmuş, fakat uysal davranarak bir yanlış anlamayı önlemek istemişti. Her şeyin bir zamanı var. Bana beklemesini öğrettiler. Sen de öğreneceksin beyefendi. Haldun arabaya binip sürdü. Uzaktan Boğaz Köprüsü görünüyordu ve bomboştu. Bir şarkıyı ıslıklamaktan hoşlanırdı. Bu şarkıda nedense kendisini Perize'ye götüren bir ışıklı yol bulurdu. Bu şarkıyı her yanlış söylediğinde Perize eline vurur ve düzeltirdi. Bu şarkı allegrodur tatlım. Hafız Burhan'ın gazelleri gibi hüzünle okunmaz. Avuçlarını Haldun'un yanakları üzerine koyar ve bir bebeğin tenini okşar gibi bıcık bıcık diye mırıldanır, sonunda küçük ve serin tabiatlı usul vuruşlarıyla şarkıyı söylerdi. Yıllar yılı gönlümün goncasında sen varsın. Bazen yorgun bir hazan, bazen taze baharsın. Neylan sabahın erken saatlerinde bahçeye inmiş, güllerin arasında dolaşıp en güzellerini seçerek bir demet yapmaya çalışmıştı. Sarı, beyaz, kırmızı ve eflatun güller masanın üzerinde dizilmişti. Her renkten birer tane seçerek bir araya getirdi ve saplarını bağlayıp bir küçük vazoya yerleştirdi. Sanki yeniden rüya görmüş gibi mutluydu. Yıllardır görmeye hasret kaldığı rüyalar belli ki bir yerlerde birikmiş ve sonra birden boşalırcasına hepsi karanlığın içinde boy vermişlerdi. Bütün şekiller göz kapaklarından sızarak irisin üzerinde yansıyor ve Neylan'a hayatın disiplini içinde cesur ve keyifli geleceğin manzaralarını seyrettiriyordu. Artık geçmişindeki insanların davranışlarını, tavırlarını, karakterlerini tahlil edebilecek gücü elinde tutuyordu. İlk rüya kendinindi. Çok eskilere gidemedi. Ortaokula başladığı günlerden bugüne gelişinin bütün olaylarını, duygularını, insanlarını, açıkçası her istediğini her an rüyasının içine yerleştirip bir hatıra oluşturuyordu. Kimi zaman yaşanmamış olanları bile sanki bütün ölçeğiyle yaşanmış hatıralar haline getiriyor ve onlarla mutlu oluyordu. Neylan'ın hatıraları bir zaman zincirinin halkalarıydı ve keskin bir tutarlılıkla güçleniyorlardı. Bu hatıraların içinde kendi varlığına anlam katan bütün değerler birbirlerini kucaklayan çocuklar gibi telaşlı ve heyecanlıydı. Neylan ilkokul öğretmenini sevmişti. Ortaokulda da öğretmeni olmasını istemiş ve gerçekleşeceği ümidiyle 5 yılını geçirmişti. Neşide Hanım bazı günler fizik, kimya, bazı günler resim ve müzik öğretmeni oluyordu. Bazen saçlarını okşanabilir başak sarısı, bazen ürkütücü kuzgun siyahı gibi biçimlendirip rüyalarda istediği kıvamı kazandırıyordu. Fizik ve kimyada başarılı öğrenciydi. O gün saçlarının sarısı aydınlanıyor, resim ve müzikte teklediği zaman kuzgun siyahı saçların gölgeleri Neylan'ı dört yanından kavrayan karanlık bir kıskaç gibi acıtıyordu. Neşide Hanım'ın bu kadar güzel olabileceğine hiç ihtimal vermemişti. Dün gece kendisini baştan çıkaracağı korkusuyla kıvranmış, utançlı bir telaşla uyanmıştı. Biraz terlemiş, biraz da korkmuştu. Bu korku içinde bahçeye inmiş, göğsünü serin rüzgara vererek biraz rahatlamış ve yeniden kazandığı disiplinli cesaretiyle gül bahçesine dalmıştı. Topladığı gülleri biraz sonra Perize'ye verip anlatamayacağı rüyanın tabirini bu kızıl kısrağın gözlerinden okuyacaktı. Haldun arabayı park edip eve doğru yürüdü. Artık aşina olduğu merdivenleri çıkıp asansöre bindi ve istediği kata geldi. Tereddüt geçirmeden anahtarı sokup çevirdi. Evin içinde hasretli bir bekleyiş kokusu yoktu. Üzerindekileri çıkarıp salondaki eşyanın üzerine gelişigüzel yerleştirirken bir sesle irkildi. Sevgilin için gittiğini söylediler. Cavidan kuduracak kadar kızmış. İnci'nin sesinde hem merak hem de alay vardı. Şimdi hangisinin önemli olduğunu İnci de kestirememişti. Sadece varlığını hissettirmek istemekle yetindi. Ne yapmak istediğini anlamıyorum. Bir kadın için bu kadar uzun yol göze alınır mı? Haldun kendini yatağa attı. Biraz uyuyup öyle gitmek istiyorum. Yanıma gel. İnci asıl gerçeğin öneminden asla vazgeçmeyen bir terbiyenin dokusundan geliyordu. Hiçbir lezzet ona bu gerçeğin dışındaki hayallerin heyecan ve zevkini telkin edemezdi. Haldun'un giderek daha zor koşullarda hırpalandığını görüyordu. Asıl gerçek Haldun'un hala Cavidan'a deli gibi aşık olduğuydu. Hiçbir şeyin varlığı bu gerçeği değiştirmiyor ama Cavidan'ın hırçın davranışlarının yarattığı kırgınlıkların tesellisi oluyordu. İnci sabahın erken saatinde bu sevimsiz ziyaretten hoşlanmamıştı. Bunu Haldun'a hatırlattı. Cavidan'ı küçümsüyorsun. Banyonun kapısına geldi, içeri girerken geri dönüp yarı beline kadar sarkarak sözünü tamamladı. Sana aşık olması belki cesaretini artırıyor. Ama asla paylaşma duygusu olmayan bir kadının hırsını fark etmiyorsun. Haldun fazla önem vermemiş gibi davrandı. İnci'nin sabahın erken vaktinde bu kadar çekici olabileceğini hiç düşünmemişti. İnci bugün her günden farklı bir özelliğin doruğundaydı. Haldun bu güzelliği yeni yeni fark ettiğini gördü. Bütün gece arabayı sürerken İnci'yi düşünmüştü. Bir yandan gerçekten hayatın hakkını veren bir disiplin, öte yandan fırsatların keyfini kaçırmayan isabetli bir karar ve cesaret sahibiydi. İnci'nin disiplinli tavrında Cavidan, lezzetli varlığında Periz'e varmış gibi keyiflendi. Bunu İnci'ye anlatmayı düşündü. Yanıma gelsene. İnci şöyle bir baktı ve umursamaz tavrıyla dudağının ucunu güldürdü. Kimi istiyorsan bil ki, bilinçaltında sadece Cavidan'ı istiyorsun. Yanında kim olursa olsun, gözlerini kapattığında koynunda sadece Cavidan var. Kiminle sevişirsen seviş, seviştiğin sadece Cavidan. Masanın üzerinde gazete tomarını Haldun'a fırlattı. Şu manşete bak. Çocuk bile bundan güzelini bulur. Sen gidince her şeyde seviyesiz bir değişiklik başlıyor. Şükret ki Şahin Bey bağışlayıcı. Haldun gazeteye baktı. İnci'nin dediği doğruydu. Güzelim haber ucuz bir manşetle değerinin yarısından fazlasını kaybetmişti. Haldun meslek maharetini bu kadar isabetle tartan ve değerlendiren bir kadının yanında gururunu yüceltiyor ama söylediklerindeki gerçeği de görmezlikten gelemiyordu. İnci haklıydı. Hayatının her noktasında ve her safhasında vazgeçilmez bir Cavidan gerçeği vardı. Bu gerçek dün gece sevgilisinin koynundan çıkarıp yollara dökmüştü. Şimdi de bir gazete manşetinde sıygıya çekilecek noktaya getirmişti. İnci'nin banyoda bulunuşunu fırsat sayarak telefona uzandı, Perize'yi aradı. Perize deniz kenarındaydı. Sahil çocuklarıyla beraberdi. Su üstünde taş kaydırma oynuyordu. Telefonu çaldı. Haldun'un sesi alttan alıyordu. Dün gece için özür dilerim. Sanırım bundan sonra böyle bir olayın yaşanmasına asla izin vermeyeceğim. Bir sigara yaktı, derin bir nefes aldı. İnci'nin kendisi için hazırladığı kadehten bir yudum içti. Bütün yol boyunca senin gerçeğini düşündüm Perize. Biliyorum, her gün bir hata işliyorum. Ama inan ki hayatımda yalnız sen varsın ve yalnız seninle olmak istiyorum. Bütün kadınları elimin tersiyle silip attım. Perize derin bir nefes aldı. Söyleyeceklerini söyledi ve telefonu kapattı. Kiminlesin bilmiyorum. Ama benimle değilsin. Belli ki yüz bulamadın. Haldun telefonun kapatıldığını önce anlayamamış sonra farkına varmıştı. Alo, alo Perize diye birkaç kez yüksek sesle üsteledi. Cevapsız kaldığını anladı ve kendini yatağa bıraktı. İnci banyodan çıkmıştı. Konuşmadan hoşlanmamıştı ama rahatsızlık izlenimi vermek de istemiyordu. Saf bir kıza yalan söylemek hoşuna gidiyor değil mi? Haldun elini uzatarak bir davet işareti verdi, İnci başındaki havluyu attı. Her ikisinde gözlerinde bir sevinç, yüreklerinde tarifsiz arzuların heyecanı vardı. İnci işi ayağa düşüren bir davetin çirkinliğini hissettirdi. Birlikte oluşumuzun sebebi ikimizin de birbirimizden çıkarı oluşu. Ama bu beni canının çektiği anda arama laubaliliğine dönüşemez. Hiçbir şey için buna müsaade etmem. Haldun şaşırmıştı. Ne hayaller kurarak gelmiş ve nasıl bir muameleye maruz kalmıştı. Bunu hazmetmiş görünmenin İnci üzerindeki bütün etkisini yok edeceğini biliyordu. Adeta gürler gibi haykırdı. Nedir bu saçma sözlerin anlamı? İnci yavaş yavaş giyinmesini tamamlamış ve gitmeye hazır hale gelmişti. Dün karın sana kapıyı gösterdi. Bugün de sevgilin. Bunun ne kadar utanç verici bir durum olduğunu anlayamıyor musun? Haldun sinirlendi. İnci'nin söylediklerinde gerçek payı vardı ama Haldun'un duyguları bu gerçeği hazmedecek kadar rahat ve olgun değildi. Kullanabileceği tek tanımlama vardı ve onu kullandı. Saçmalama. İnci ileri gitmeye hazırdı. Haldun'a yanaştı. Haldun sırt üstü yatıyordu. İnci karşısında dimdikti ve çok yukarıdan bakan bir manzara yaratmıştı. Bu manzarada insanı ürküten bir kadın ciddiyeti hemen hissediliyordu. Saçmalayan sensin. Eğer kendini benzeri bulunmayan bir eş veya nadir değerde bir sevgili sanıyorsan vazgeç bu sevdadan. Etrafta senin gibi yüzlercesi var. Bu sözün biraz haysiyet kırıcı olduğunu gördü. Daha ileri gitmek istemedi. Haldun'a yaklaştı. Yetenekli bir adamın böyle içki ve kadın düşkünlüğü peşinde neleri kaybettiğinin farkına varamayışını hayretle izledi. Bunu düzeltebilecek gücünü harekete geçirmesi için her şeyi yapmaya hazırdı. İlk örneğini sergiledi. Biraz uyu. Sonra iyi bir kahvaltı yap. Cavidan'ı unut. Perize'yi unut. Beni unut. Sadece kendini düşün. Yanağına küçük bir şefkat öpücüğü koydu. Mesuliyet duygusu olmayan insanların cesareti olmaz. Geri dönüp kapıya yöneldi. Gözünde iki damla yaş vardı. Kendine kendi gerçeğinin acısını hatırlattı. Bunu babamın zaafından biliyorum. Sorumsuzluğun şahsiyetsizlik olduğunu bir de sende yaşamak istemem. Perize bütün gece sahil lokantasında yaşanan olayı düşünmüş ve etkisinden kurtulamamıştı. Haldun'un her istendiği anda Cavidan'a böylesine bağlı olarak hareket etmesini bir türlü anlamıyordu. Bilgi ve donanımıyla daha iyi bir konumda olması gerektiğini düşünüyor ama yeteneklerini kullanmayan bir insanın sanki yapacağı hiçbir şey yokmuş gibi sadece kendini eşine teslim etmesine şaşıyordu. Onu ilk kez gazetecilerin, siyasetçilerin ve iş adamlarının bulunduğu bir sohbette görmüş, ilk bakışta sevimli insan sıcaklığı duymuştu. Diğerlerinin yanında farklı bir taraf bulmuş olmanın mutluluğunu da fark etmişti. Onunla beraber olmanın yollarında hiçbir engeli olmayacağını hissediyordu. Şimdi ilk günlerde hayran olduğu adamın yerinde her talimatta boyun eğen, uysal hatta sinik denebilecek bir koca vardı. Bunu hazmedemiyordu. Tanıdığında evli olduğunu biliyordu. Ve onunla birlikte olmak için istediği her şeyi vermeye hazırdı. İlk istendiği gün önce küçük bir tereddüt geçirmiş, terk edileceği tehdidini alınca geleceğin hiçbir değerini umursamadan kendisini teslim etmişti. Genç bir kadının bekaretinde acı yoktur, utanç da olmamalı diyerek o günleri adeta Haldun için kutsallaştırmıştı. Cesur hareketinin bazen Haldun'un arkadaşlarında ümitli bekleyişlere yol açtığını da görmüş, onların fırsat kollayan sabırlı sinsiliğinden utanıp kendi dünyasında her şeyle Haldun'a sığınmıştı. Bu kutsallık dün gece kendisine sıradan bir kadın muamelesi yapılmasına göz yuman ihmalle Perize'yi kendi vicdanında utandırmıştı. Yürüyerek yemek yedikleri sahil lokantasının önüne geldi. Öğle vaktinin hazırlığındaki garsonlar Perize'yi tanımış ve kendisine saygılı selamlarla hatır sormaya başlamışlardı. Yürüdüğü kaldırıma yanaşan bir araçtan genç adam indi ve bagajdaki balık sepetini indirip lokantanın önüne bıraktı. Bugünün en iyi balıklarını aldınız. Arabaya dönerken durdu. Perize'yi fark etti, sevindi. Bir süre seyretti. Bu sevinci Perize'ye de hissettirmek istedi. Günaydın, nasılsınız? Perize tanımadığı bir insanın günaydınına şaşırmıştı ama böyle saygılı bir lisanla hatırını soran insana karşı sert yüzle teşekkür edip gidemezdi. O da yüzüne sevinçli bir manzara kazandırdı. Günaydın. Hatırlamadınız galiba. Ben Deniz. Perize karşısındaki çehreyi tam çıkaramıyordu. Doğrudan sorarak bir şeyleri takip eden durumunda görünmekte istemiyordu. Sadece fazla açıklama ricasında bulunan bir küçük tebessümle derinden bakmayı tercih etti. Deniz kaldığı yerden devam etti. Siz Neylan Bey'in dersindeki konuk müzisyensiniz. Bir yandan balık sepetlerini lokantaların kapılarına bırakıyor, bir yandan da Perize'ye laf yetiştiriyordu. O gün muhteşem Deniz. Perize şaşkınlıkla bakıyordu. Deniz Perize'nin amfide anlatırken takındığı tavırları, jestleri, mimikleri hafifçe hatırlatan saygılı bir taklit içinde konuşmasını sürdürdü. Filozof oyun bozan adamdır. Çünkü olayların ve insanların ortasında dünya değerlerine karşı en özgür olan insan filozoftur. Perize duruşunu değiştirmedi. Birden gürler gibi sesini yükseltti. Karşıma geç ve dik dur. Ellerini şöyle ensende kenetle. Hani Neylan Bey'in dersinde yüzünü göstermemek için yaptığın gibi. Deniz denileni yapınca Perize yanına yanaştı. Eski bir dostu görmüş gibi gözlerinin içi gülüyordu. Merakında olduğu insanı bu kadar yakın ve kimsesiz görmenin cesaretini de ekleyerek sevimliliğine biraz da heyecan kattı. Demek sendin o. Bulunduğu yerden güler gibi bir sesle sordu. Neden o gün kaçar gibi uzaklaştın? Deniz hiç cevap vermeden Perize'yi seyrediyordu. İçinde sevinçli bir güne başlamanın heyecanı vardı. Kıpırdamadan Perize'ye bakıyor, böyle bir manzarada karşısında duran genç kadının gözlerinde cesur dediği filozofun sabırlı bekleyişini görüp teselli buluyordu. Perize sözünü tamamladı. O gün sen de beni çok etkilemiştin. Deniz Perize'yi kendi sözleriyle mutlu etmek istedi. Artık sesinde küçük şakacılığın taklitleri değil, durmuş oturmuş bir insanın olgun tavırlı anlatımı vardı. Bazen hiç ummadığınız bir anda hayatınıza karışmış insanın varlığı sizi yalnızlığın içine itebilir. Sizde kaybolan artık kendi kişiliğinizdir. O yalnızlık hissinin boşluğu belki de kaldıramayacağınız kadar ağır bir yük olur. Deniz elini uzattı. Uzat elini filozof. Perize yaklaşıp elini uzatınca sepetlerden çekip çıkardığı iri balığı tutuşturdu. Bu sabah yakaladım. Talihimin yaver gideceğini biliyordum. Perize şaşırdı. Ne diyeceğini bilmiyordu. Sıradan bir soruyla durumu geçiştirmek ve söz sırasını ele almak istedi. Nereye bakıyorsun böyle? Deniz sesine daha şefkatli bir sevgi yükledi. Biliyor musun, o günden bu yana sende değişmeyen bir şey var. Eminim ki her şeyini değiştirsen bile bu gerçek seninle sürüp gidecek. Perize meraklandı. Nedir o? Gözlerin. Sonra daha kapsamlı bir cümleyle sözlerini tamamlamak istedi. Gözlerinde ilkbaharın gonca açmış rengi var. Zümrütler arasında iki yakut varmış gibi bakıyorsun. Perize'de bir şaşkınlık doğmasına fırsat vermeden sözlerini tamamlamak istedi. Bunu ilk kez Neylan Bey'in dersinde gördüm. Sen heyecanla anlatırken bir ara geriye dönüp baktım. Koskoca sınıfta sadece sen vardın. Kalabalığa hükmeden muhteşem bir yalnızlık. Perize güldü. Abartma. Deniz attan almayı denedi. Haklısın. Bir de Neylan Hoca. Perize'nin şaşkınlığı artıyordu. Deniz'in verdiği balık öylece elinde kala kalmıştı. İade eder gibi balığı Deniz'e doğru uzattı. Deniz sevimli sürprizinin yanlış anlaşıldığı endişesine kapıldı. Hemen kendine geldi. Izgarası nefis olur. Hemen arabadaki sepetten bir büyük yeşil demet uzattı. Bunlar da rokası. Perize şaşkınlığını denetleyemez haldeydi. Kahırlı bir gecenin sabahında içine vakitsiz ışıklar saçan böyle bir tesadüfün sevincini tadamıyordu. İkisi de birbirine bakan fakat nasıl davranması gerektiği konusunda cesaret ve sıcaklık gösteremeyen bir sükunet ve donukluk içindeydiler. Kendini ilk toplayan Deniz oldu. İsterseniz evinize göndereyim. Nerede oturuyorsunuz? Olan olmuştu artık. Hiç istenmeyen gerçek birdenbire sevimsiz bir hatırlatmayla karşısına çıkmış ve Perize'yi gönlünün en dar hücresine zincirlemişti. Gözleri doldu. Kendi sesindeki titreyişten ürktü. Susarak geçiştirmek istedi. Yalan söylemek zorunda oluşun utancı daha ağır bastı. Sonunda en karanlık ve ayıplı gerçeğin pençesine kendini teslim etti. Çamlık çıkmazındayım. Mescidin hemen üstünde. Başını öne eğdi. Acısı gözlerinin ıslak yuvasına sabit bir buz parçasıydı. Lavanta çiçeğinin yaprakları ıslanmış, yeşil ile mavinin ortak ahengi tek tek dökülüyordu. Sesinde hicranlı bir kabul kadar isyankar bir itiraf vardı. Cavidan Hanım'ın köşkünde misafirim. Utanç içinde başını eğdi. Sesinin fark edilen güzelliğinde bir teselli arayışının sükuneti vardı. Birkaç günlüğüne gelmiştim. Balığı sepete bırakıp hızla uzaklaştı. Deniz arkasından koşup omuzlarından tuttu. Özür dilemek istiyordu. Perize üzgün halinin fark edilmesini istemeyen içe kapanışı yaşıyordu. Deniz'in konuşmasına fırsat vermeden boşaldı. Bak bakalım gözlerime. Gonca açmış ilkbahardan eser var mı? Deniz Perize'yi kucakladı, bir süre bağrına bastı. Hiç ses çıkarmadan öylece kaldılar. Perize'nin gözündeki yaşları fark edip baş parmağının etli kısmıyla kirpiklerinin ucundan sildi. Haklısın. Hani filozof oyun bozan adamdı? Hani olayların ve insanların en özgür olanıydı? Deniz bir daha Perize'yi kucakladı. Sakın özgürlüğünü kimseye kaptırma. Her kimse, o Allah'ın belası adam da dahil. 9. Bölüm. Ya bir gemi var bu saatlerde beklediği ya da sulara bırakacak kendini. Öylesine ince bir denge ki. Ronnie Margulies. Neylan bahçenin uzak köşesindeki asmalardan buğulu birkaç salkım kesmiş ve tabağın kenarlarını yapraklarla süslemişti. Bahçe masasının üzerine koydu. Daha önceden yerleştirilmiş küçük el bezleriyle birlikte Perize'nin önüne sürdü. Biliyor musunuz? Beethoven'ı Mozart'a götürdüklerinde Mozart'ın şöhret olduğu yaştaydı. Birinde acemi hayranlık, ötekinde yüceltilmiş kıskançlık vardı. Usta çırağın gelecekteki ününden endişeye kapılmış gibi sert ve umursamazdı. Büyük olma arzusunun gerisinde daima hoş karşılanabilir bir şımarıklık vardır. Leyla sözlerinde ürkütücü bir yan varmış gibi davranıyordu. İhtilafı olmayan bir takdirin bir süre sonra sıradan bir insan muamelesine dönüşmesi kaçınılmazdır. Üzüm tabağını Perize'nin önünden çekip küçük bir salkım aldı ve yeniden önüne sürdü. Bugün bir durgunluk var üzerinizde. Perize suçüstü yakalanmış gibi tedirgin oldu. İçten pazarlıklı biri gibi görünmek hoşuna gitmemişti. Küçük bir yalanla geçiştirmenin mümkün olduğunu gördü ama cesaret edemedi. Gerçeği söylese yanıltıcı izlenimler yaratacağı kuşkusuna kapıldı. Sıradan bir cevapla geçiştirmenin doğru olmadığını biliyordu. Haklısınız. Nedenini kestiremediğim bir heyecanlı bekleyişten sonra umudumun boşa çıkması sarstı biraz. Perize durumu geçiştirmek istedi. Bu sabah kasabayı dolaşırken filozofa rastladım. Hani derslerinizde fırtına estiren genç avukata. Sözlerini tamamlamadı. Bu şaşırtıcı rastlantının Neylan üzerindeki etkisini ölçmek istedi. Gözlediklerinden hoşnut kaldı. Neylan'ın sakin dinleyişinde paylaşmaya hazırlıksız bir hiddet vardı. Bu hiddeti köpürtmeden biraz daha tahrik etmek mümkünse Neylan'ın açılmasını sağlamak istedi. Deniz'i Neylan'ın karşısına koydu. Onun burada karşıma çıkışını hayırlı bir tesadüf sayıyorum. Sizin yokluğunuzda yalnızlık duymayacağım. Neylan bu sözlerin çok ince tertip edilmiş bir hatırlatma olmadığını düşündü. Perize isterse duygularını daha ahenkli bir lisanla anlatabilirdi. Böyle bir sert lisan beklemiyordu. Duygularını açıklamak yerine zamanı bırakmak istedi. Perize sözlerinin eksik kalan kısmını mutlaka duyurmak istedi. Filozofu görünce etkilendim. Epeydir su yüzüne çıkmamış duygularım dalgalandı. Neylan üzerine gitmenin erken olduğunu biliyordu. Bir süre daha beklemek ve sakin bir anında bu sıkıntılı bekleyişlerin gerisindeki asıl nedeni bulmak gerektiğine inanmıştı. Hoşlanacağı bir cümleyle sıkıntılarını üstünden atmayı denedi. Flütünüzü seviyorum. Usta işi üfleyişiniz var. Seslerdeki manayı kavrayan titreyişlerinizi hissediyorum. İnsanın nefesinde böyle muhteşem bir ahengi kavramanın nedenli zor olduğunu kestirebiliyor musunuz? Perize birden duraksadı. Bu sözleri daha önce de duymuştu. Çocukluğunda babasının benzer sözlerle balkonda cıvıltılı şarkılar söylemesini özendirdiğini hatırladı. Sonra konservatuvarda hocasının sözlerini. Şimdi de Neyla'nın tanımlaması birbirinin peşine takılmış doğrulayıcı sözlerdi. Perize yeniden tereddüt geçirdi. Bir genç kızın gündelik nefesinden böyle muhteşem bir ahengin tarifini veren insan, acaba gerçek yeteneğinin sergilenebileceği imkanda nasıl düşünebilirdi? Tesadüfün karşılaştırdığı bir insanın huzurunda şimdi kendini savunmak zorunda hissediyor ve gerçek sıkıntının kaynağını gizlemeye çalışıyordu. Kendini kurtaracak bir fırsat kapısını aralamak istedi. Flüt benim tesellim. Piyano çalar gibi parmaklarını masanın üzerinde gezdirdi. Sonra konuyu kapatan bir hızlı dönüşle kendini anlattı. Sadece noksanlığımı gideriyor. Neylan bir şeyler söylemek ister gibi öne çıkmaya çalışırken Perize sözlerini tamamlayıp mutlu bir ümit ve bekleyiş arzusu yarattı. Gerçek bir Beethoven dinlemek istediğinizi hissediyorum. Bir gün sizin için böyle bir fırsatı mutlaka yaratacağım. Masadan kalktı. Tabaktaki en iri salkımı aldı, bahçeye yürüdü. Yaz güllerinin bulunduğu tarhların arasına girdi. Desenize Eylül'deyiz artık. Baksanıza bütün güller çillenmişler. Elindeki salkımı başının üstüne kaldırdı. Yüzünü salkıma çevirdi. Arzulu bir ısırışla yiyebileceği kadardan fazlasını tatmak istedi. Neyla'nın göz bebeklerinde yoğunlaştı. Mozart'ta Eylül yoktur. Hüzün Beethoven'la daha hisli yaşanır.